Ayrım 49, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 569. 49. kısım, Cenova, 1555. Rıhtıma ve limana bakan iki geniş penceresine rağmen deponun zemin katındaki büro havasız ve kasvetliydi. Franco daha büroya girer girmez paniğe kapılmaya başladığını hissetti. Bir an müfettiş Orsati'ye baktı. Polis de gözlerini ona çevirdi. Franco yutkundu. Başına ne geleceğini biliyordu. Ama rolünü oynamak zorunda olduğunun da farkındaydı. Rolünü gerçek bir sanatçı gibi oynamalıydı, yoksa her şeyin sonu gelirdi. Odanın ortasında büro masası yerine kullanılan bir masa, iki de iskemle vardı. Birileri masanın üzerini temizlemiş olmalıydı. Orsati Franco'ya oturmasını söyledi. İkinci müfettiş gençti. 20'lerinin sonunda falan olmalıydı. Saçı kısa kesilmişti. Orsati sanki not alacakmış gibi cebinden bir defter ile kalem çıkarırken genç müfettişle Il Peste ayakta durmayı tercih etti. Il Peste'de İtalyan gümrük idaresinden lanet olası bir madalya almak istediği için burada diye düşündü Franco. Cehenneme kadar yolum var dedi içinden. Her şeyi reddedeceğim. Orsati pardüsüsünü omuzlarında geriye atıp ellerini beline koydu. Böylece kılıflı tabancasının kabzasını gösterdi. Konuşurken gülümseyerek kusursuz dişlerini gözler önüne serdi. ''Sana birkaç soru sormak istiyorum Franco. Sana yardım etmek niyetindeyim. Onun için cevap vermeden önce iyi düşün. Yalan söylemek kolay amico ama yalanlar insanın işini güçleştirmekten başka bir şeye yaramaz. Sen de bunu istemezsin öyle değil mi?'' Müfettişin tebessümü daha da genişledi. Franco cevap vermedi. Müfettiş birden tebessümü kesti. ''Bana dışarıdaki mavi konteyner hakkında ne bildiğini bir daha anlat.'' dedi. Daha önce de söyledim, ben o kahrolası şeyleri buraya sokup çıkardım. Gizli bölmeden falan haberim yok benim. Maria Escobar Montevideo'dan geldiğinde belgeleri sen hazırlamıştın değil mi?
Tabii.
Ama bulduğumuz bölmeden haberin yok öyle mi?
Doğru söylüyorum. Yemin ederim doğru söylüyorum.
Fikrini değiştirmek istemez misin?
Franco adamın ne demek istediğini anlamaya çalışarak baktı, sonra...
Neden fikrimi değiştirmek isteyeyim ki? Hey, bakın size söyledim.
Orsati elini kaldırarak Franco'yu susturdu. Uzunca bir süre gözünü adama dikti. Sonra da yardımcısına döndü, başını salladı. Öteki polis kapıya doğru yürüdüğü an Franco bir şeylerin ters gittiğini anladı. Adam kapıyı açtı, parmağıyla işaret ederek birisini çağırdı. Dev Aldo Celli yorgun argın içeri girdi. Franco elini uzatıp masaya tutundu.
Aman tanrım, batmış boğuluyordu işte, vücudu ateş içindeydi. Kupkuru boğazını zorlayıp yutkunmaya çalıştı.
Aldo odanın ortasında duruyor, parmaklarını birbirine kenetlemiş, başını omuzlarının arasına çekmiş yere bakıyordu. Sonunda tüm cesaretini topladı, başını kaldırıp Franco'ya baktı.
Üzgünüm Franco. Beni dolaptaki kutu hakkında konuşmaya zorladılar.
Franco dudaklarını oynattı, konuşmak için ağzını açtı ama tek bir ses bile çıkaramadı. Orsati vinç operatörüne odadan çıkmasını işaret edip kapı Celli'nin arkasından kapanırken Franco müfettişe baktı.
Eğer istersen dedi Orsati, Aldo'yu tekrar çağırır, senin için yaptığı iyiliği anlatmasını isteriz.
Müfettiş iki parmağını ağzının kenarına götürerek bıyığını kaşıdı.
Bak, birisi onu senin dolabından aldığı bir şeyi suya atarken gördü. Şimdi oraya dalgıç indireceğiz. Birazdan burada olurlar. Aldo'nun denize attığı kutuyu bulmaları uzun sürmez. O kutuda ne vardı bana anlatmak ister misin Franco?
Orsati önce saatine, sonra yine Franco'ya baktı.
Bize epey zaman kazandırabilirsin. Konuşmak istiyor musun? Hepimizi bu dertten kurtarmak.
Franco başını kaldırdığında Il Peste'nin yüzündeki sırıtışı gördü, kusmak istedi. Geniş camdan rıhtıma, asfaltın üzerinde daireler çizerek, çöpleri oradan oraya savuran rüzgara, alacakaranlığa bir parmak gibi dalıp araştıran limanın ucundaki fenerin ışığına baktı. Çok uzakta bir arabadan inen adamın birden fenerin ışığına takıldığını gördü. Kafası başka şeyle meşguldü. Adamın elindeki Heckler & Koch otomatik tabancayı fark edemedi. Yeniden or saatiye baktı. Tüm vücudu tel içindeydi. Müfettiş bir iskemle çekip ters çevirerek otururken Franco gözlerini kaçırmaya çalıştı.
Galiba dedi or saati, her şeyi anlatmanın zamanı geldi.
Denizden gelen soğuk esinti Folkman'ın yüzünü yalıyordu. Depo kapısından çıkıp rıhtıma ayak bastığında ceplerini karıştırıp sigaralarını aradı. Bulamayınca paketini sivil polis arabasında bırakmış olabileceğini düşündü. 10 metre ötedeki arabanın yanına vardığında başını kaldırdı, koyulaşan karanlığın içinden çıkarak depoya doğru yürüyen adamı gördü. Bir an limanın ucundaki fenerin ışığıyla aydınlanan adam 50 metre kadar ötedeydi. Arkasında da gölgelerin arasında kalmış koyu renkli bir Fiat vardı. Folkman adamın elindeki otomatik tabancayı gördü. Bir an onun da karabini yeri olduğunu düşündü. Ama adamın üzerinde üniforma yoktu. Üstelik koşar adımlarla ilerliyordu. Folkman dondu. 6. hissi bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyordu. Adamın adımları fazla karardı, fazla sertti. Üstelik göğsüne yakın tuttuğu silah da ateşe hazır gibi duruyordu. Folkman döndü, 1-2 saniye depoya baktı. İtalyan polislerin Scali'yi soktukları küçük büronun ışıkları yanıyor, aydınlık camın ardındakiler bir tiyatro oyununun aktörleri gibi görünüyorlardı. Scali'nin dudakları kıpırdıyor, ötekilerse dinliyordu, kolay hedefler. Folkman gözlerini adama çevirdiğinde terlemeye başladığını hissetti. Deponun 40 metre kadar uzağında hızla ilerliyordu. Rıhtımdaki Klieg ampulün altından geçerken Folkman adamın elindeki Heckler und Koch'tan yansıyan parıltıyı gördü. Elini uzatıp Beretta'sını çekmeye davrandı ama Cenova uçağına binerken tabancasını arabada bıraktığını hatırladı. Bir küfür savurdu, sivil polis arabasına doğru koştu, şoför kapısını açtı, torpido gözünde çılgın gibi bir tabanca aradı. Tabancalı adam için depodakilere ateş etmenin ne kadar basit olduğunun farkındaydı. Hedefin Scali olduğunu anladı. Silah ararken banttaki sesler kafasında sanki alarm zilleri çalıyordu.
''Ya İtalyan? Onu da ortadan kaldıracağız.''
Folkman küfretti, torpido gözünde kağıttan başka bir şey yoktu, düşünmeye çalıştı. Müfettişler sivil arabalarda silah saklardı. İtalyan polisleri de neden farklı olsun ki? Ama nerede? Bazen bagajda, bazen de tavanda fermuarlı bir bölmede. Folkman elini tavanın vinil kaplamasında gezdirdi. Fermuar yoktu, silah bölmesi yoktu. Koltukların ardına uzattı elini, yok. Kontak anahtarına baktı, yok. Yeniden küfretti. Sağ elini şoför koltuğunun yanından aşağıya indirdi. Bagaj mandalını arayıp buldu. Hızla çekti. Alnı ter içinde döndü. Arka pencereden dışarıya baktı. Kalkan bagaj kapağının aralığından adamın depoya 20 metre kadar yaklaştığını gördü. Folkman şoför kapısını itip açtı. Arabadan indi. Çömelerek ilerlerken bagajda bir silah olması için dua etti. Kleins koşar adım ilerlerken aydınlık camın gerisindeki adamları, camların ardındaki yüzleri görebiliyordu. Adamlardan ikisi ayakta, ikisi oturuyordu. Oturanlardan birisi konuşuyordu, diğerleri de dinler gibiydi. Scali, daha 15 metre yolu vardı. Bürodakiler Kleins'i görmemişlerdi. Beck'i park etmiş, Fiat'ta bırakmış, arkasını kollamasını istemişti. Beck kaçmaya hazır bekleyecek, liman girişinin 4 sokak ötesinde bekleyen ikinci arabaya varmalarını sağlayacaktı. Oradan da güvenli eve. Zor bir atış olacaktı. İmkansız değil ama zor. Çevrede çok insan vardı. Bir sürü şey ters gidebilirdi. Ama Meyer'e göre adamı sağ bırakmamak şarttı. Adrenalin Kleins'in damarlarında daha hızlı dolaşmaya başladı. Vücudu ateş içindeydi. Bu kadar yakın. Deponun penceresine 12 metre kalmıştı. Ama içeridekiler hala onun farkında değillerdi. Parmağını tetiğin üzerinde kaydırdı, eğildi. Sarı siyah güvenlik şeridinin altından geçti. Rıhtım sona erip deponun önündeki park yerinin başladığı yere 10 metre kala Kleins durakladı. Hayvansal içgüdüsüyle çevresindeki tehlikeyi hissetmişti. Gözünün ucuyla bir hareket gördü. Sağa doğru baktığında sivil bir polis arabasının bagajının açıldığını gördü. Kleins çömelerek hızla bagaja doğru yaklaşan gölgeye baktı. Adamın elini bagaja uzattığını, heyecanla bir şey aradığını anladı. Adamın yüzünü göremiyordu ama o anda adamın ölmesi gerektiğine karar verdi.
Kleins Heckler und Koch'u çevirir çevirmez ateş etti. Adam siper almaya çalışırken rıhtım patlamalarla yankılandı. Kurşunlar arabanın camlarını, lastiklerini parçaladı, kaportasını deldi. Kleins silahını yeniden deponun penceresine çevirdi. Camın arkasındakilerin silah seslerini duyup ayaklandıklarını, Kleins'a bakıp ağızlarını şaşkınlıkla açtıklarını gördü. Kleins tetiğe bastı. Büronun camı parçalanarak dağıldı. Heckler und Koch'un ölümcül kurşunları küçük odanın içini tararken mermiler betona, tahtaya, ete saplandı. Kleins tetikteki parmağını kaldırmadan ateş etmeyi sürdürdü. Pencerenin gerisindekiler çılgın birer kukla gibi dans ediyorlardı. Krik! Şarjör boşaldı. Kleins boş şarjörü çıkardı, cebinden dolusunu alıp taktı. Heckler'in horozunu kaldırdı. Folkman umarsızca arabanın yanına çökmüş, bir adama, bir açık bagaja, bir parçalanan camlara, bir Heckler und Koch'un mermi yağmuruna yakalanan insanlara bakıyordu. Adam dikkatini pencerenin ardındaki hedeflere yönelttiğinde Folkman fırsatı gördü. İyice çömelerek bagaja yaklaştı, elini içeriye soktu. Parmaklarıyla araştırdı. Soğuk bir maden parçası, sert bir silah aradı, otomatik bir tabanca. Yoktu. Sonra bijon anahtarının soğuk demiri, sonra elinde sert bir cisim, bir L profil, sonra bir diğeri, sonra bir silah şekli, sonra Uzi'nin kabzasına dokunan parmaklar, soğuk demirin rahatlatıcı sertliği. Folkman Heckler und Koch'un ölümcül takırtısını birden kesildiğini duydu. Adamın şarjörü attığını, yenisini taktığını gördü. Folkman ayağa kalkıp döndü. Uzi'nin iki L profil arasına lastiklerle tutturulmuş olduğunu gördü. Silahı koparırcasına yerinden söktü, dolu olması için dua etti. Uzi'ye yapıştığı sırada duyduğu ateş seslerinden kaçarak sırt üstü arabanın arkasına atladı. Yere düşerken arabanın şasisine değen mermilerin çıkardığı korkunç gümbürtüyü duydu. Sırt üstü düşüp arabanın kenarı boyunca yerde yuvarlanırken bir parmağıyla emniyet mandalını aradı buldu. Sonra horozu kaldırdı. Çevresine kurşunlar saplanırken baş parmağıyla Uzi'yi otomatik ateş konumuna getirdi. Heckler und Koch'lu adam ilerlemeye başladı. Bir yandan da çılgın gibi ateş ediyordu. Folkman asfaltın üzerinde yuvarlanmaya başladı. Üçüncü dönüşünde de nişan aldı, tetiğe çöktü. Uzi elinde patladı. Kurşunlar adamın göğsüne girdi. Adamın vücudu çirkin bir ölüm dansı yaparcasına kıvrıldı, yere düştü. Folkman tetiğin üzerindeki parmağını daha çekmemişti. Klik! Şarjör boşaldı. Sessizlik. Folkman Uzi'yi elinden bıraktı, ayağa kalkıp deponun penceresine baktı. Parçalanmış camların ardında bir hareket göremedi. Ancak iniltiler, imdat çağrıları duydu. O anda bir araba motorunun homurtusunu işitti. Solunda bir otomobilin farlarının yandığını gördü. Beck park etmiş arabanın içinden bütün olanları izlemişti. Küfretti. Tam da her şeyin yolunda gittiğini sandığı bir anda işler alt üst olmuştu. Kleins'ın bir kurşun yağmuru altında düştüğünü, adamın elindeki silahı atarak parçalanmış polis arabasının arkasından ayağa kalkarak yürüdüğünü gördü. Beck Fiat'ın motorunu çalıştırdı, farları yaktı. Yanındaki koltuğun üzerindeki Heckler und Koch'a uzanırken gaza bastı. Fiat ileriye fırladı. Folkman lastiklerin çıkardığı sesi duydu. Alacakaranlıktan çıkan arabanın hızla yaklaştığını gördü. 80 metre, 70... 60, solunda bir yere kurşunların saplandığını duyup çöktü. Mermiler asfalta çarpıp havaya parçacıklar sıçrattı. 50 metre, 40. Fiat alacakaranlığın içinden ona doğru geliyor, vahşi bir hayvan gibi açık olan farları gözlerine alıyordu. Boş Uzi 5 metre ötesindeydi. Folkman hızla düşündü, vücudu ter içindeydi. Kör edici ışıktan korunmak için elini kaldırdı. Adamın parçalanmış cesedinin yanındaki Heckler und Koch'u gördü, ileri atılıp son 5 metreyi yuvarlanarak aştı. Solundaki asfalta kurşunlar saplanırken elini uzatıp silahı kaptı. Fiat yönünü değiştirmiş, yine üzerine gelmeye başlamıştı. 30 metre, 20. Folkman Heckler und Koch'u kavradı, sağa doğru yuvarlandı, nişan aldı. Fiat rıhtımın üzerindeki Klik ampullerin altından geçerken tetiğe bastı.
Heckler und Koch'tan çıkan kurşunlar sol farı ve Klieg'in ışıkları altında süt beyaza kesen ön camın solunu parçaladı. Ama araba hala yalpalayarak yaklaşıyordu. Folkman yarı yarıya parçalanmış camın ardındaki şoförün yüzünü seçti. Silahının namlusu ateş kustu. Folkman son anda tetiğin üzerindeki basıncı kesti, yine sağa yuvarlandı, tetiğe bastı. Kurşunların camı parçaladığını duyarken elindeki silahın sarsıntısını hissetti. İkinci ateş şoförün kafasını koparmış, kopan kelleyi arka koltuğa fırlatmıştı. Fiat sola döndü, Folkman'ın yanından ıslıklanarak geçti. Bir sivil polis arabasına çarparken metalin metale sürtünmesinden doğan korkunç bir gıcırtı duyuldu. Sonra sert bir çarpmayla benzin deposu alev aldı, alevler gri göğe doğru yükseldi. Folkman yaklaşan sıcak dalgasından korunmak için ellerini gözlerine kapadı. Ayağa kalkıp depoya doğru koştu. Arkasındaki şekilsiz demir parçaları alevlerin içinde kaybolmuştu. Küçücük büronun ışıkları hala yanıyordu ama hayat belirtisi yoktu. Bir ara sendeleyerek kalkan bir gölge gördü. Or saati. Bir duvara dayanmaya çalışırken yüzünden kanlar akıyordu. Elini başındaki yaraya götürdü. Sonra liman birden canlandı. Bir canavar düdüğü öttü. Saniyeler sonra gri alacakaranlıkta hayalete benzer mavi bir ışık göründü. Nereden çıktığı belli olmayan bir polis arabası hızla yaklaşarak deponun önünde durdu. Folkman elindeki Heckler und Koch'un güvenlik mandalını itti, silahı bıraktı. Maddenin betonda çıkardığı sesi duydu. Arabadan ellerinde silahlarıyla iki karabiniyeri indi. Yere çöküp silahlarını Folkman'a doğrulturken şaşkın gözlerini camı parçalanmış depo bürosuna, sonra da birbirine geçmiş arabalara çevirdiler. Adamlar düşmanın kim olduğunu bilmeksizin ilerlerken Folkman ellerini yavaşça kaldırarak başının üzerine koydu. Sonra başka bir polis arabası karanlıktan çıkıp durdu, ardından bir diğeri. Arabalardan polisler atladı, tabancalarını çektiler, sonunda bütün sirenler sustu, yerlerini insan seslerine bıraktı. Gri alacakaranlık dönüp duran mavi lambalarla her yeri saran polis üniformalarının rengine boyandı. Strasbourg, 16.03. İki adam asansörden boş koridora çıktı. Elinde evrak çantası olan önden gidiyordu. Büroyu bulmaları 20 saniyeden az sürdü. Zaten kapının üzerinde isimler yazılıydı. Kapı hızla açıldığında Ferguson telefonda konuşuyor, elinde bir kağıt tutuyordu. Ellerinde susturucu takılmış tabancalar olan adamları gördü. Ağzını açıp konuşmaya davrandı. Göğsünden 4, başından 2 kurşun yedi. Mermilerin şiddetinden geriye doğru uçtu. Telefonu ve kağıtları da sürükledi. Cesedi duvarın dibinde kıvrılıp kaldı. Yere düştüğünde hala telefonun ahizesi elindeydi. Gözleri ölüme açılmış, yaralarından oluk gibi kan boşalıyordu. Elinde evrak çantası tutan adam soğukkanlılıkla yaklaştı. Ferguson'un beynine 2 kurşun daha sıktı. Adamlar büroda 20 saniye daha kaldılar. Biri açık çekmecelere ve dosya dolaplarına bakarken öteki elindeki evrak çantasını açtı, bombanın üzerindeki saati ayarladı. Sonra çantayı yeniden kapatıp Ferguson'un masasının altına yerleştirdi. İkisi de Asunción'dan gelen yere, kan gölünün kenarına düşen gizli raporu görmedi. Kapıyı aralayıp koridoru kolajan ettiler. Boş olduğunu görünce çıktılar. Kapıyı da arkalarından kapattılar. Erika yatak odasında yalnızdı. Peters ufak ufak soru sormaya girişince yorgun olduğunu bahane ederek özür dileyip odasına gitmişti. Güçlü bir rüzgar camları sarstı, kar taneleri camı yalayıp geçti, ayağa kalktı. Perdeleri kapatmaya giderken sesi duydu, koridordan geliyordu. Birden yaklaşan güçlü ayak sesleri. Hızla yürüdü, kapıyı açarken televizyonun sesini duydu. Peterson oturduğu koltuktan hızla kalktığını, soluk bembeyaz bir yüzle koridordaki bir noktaya baktığını gördü. Peters bağırdı, "Hey neler?" Pardesüsünün cebindeki tabancayı almaya çalışırken, Erika eli tabancalı iki adamın Peters'a doğru koştuklarını, soluk yağmurluklarının arkasını gördü. Peters tabancasına ulaşmak üzereyken adamlar ardı ardına ateş ettiler. Değişik, ıslığa benzeyen bir ses duyuldu. Peters yüzünde ve göğsünde kırmızı lekelerle geriye, koltuğa doğru düştü. Erika çığlık attı. Mercedes Quay Arpej üzerinde durdu. Yolcu koltuğundaki adam saatine baktı. 15 saniye sonra iki adam da havayı yırtan patlamayı duydu. Adam başını sallayınca şoför arabayı kaldırımdan uzaklaştırdı. Birkaç dakika sonra arkalarında siren seslerini işittiklerinde ikisi de dönüp bakmadı. 20 metre arkalarında kaldırımın yanından ayrılıp peşlerine düşen koyu renkli arabayı da görmediler.
49. ayrımın sonu. Sayfa 578.